Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir hayata dair programıyla tekrar karşınızdayız inşallah. Kardeşim Alto Berker'le birlikte bu hafta yine çok değerli, çok özel bir konumuz var. AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Mehmet Metiner. Hoş geldiniz Sayın Vekili.
Serap kardeşim, biz Alto senin kardeşin de biz senin kardeşin değil miyiz?
Siz de bizim kardeşimizsiniz. Siz de bizim kardeşimizsiniz.
Eyvallah, hoş bulduk.
Doğru kardeşim diye anons etmem lazımdı. Doğru söylüyorsunuz.
Biz kardeşler topluluğuyuz.
Doğru söylüyorsunuz. Maşallah.
Fenafili ihvan. Üstadın dediği gibi.
Müminler ancak kardeştir.
Kesin. Evet, tabii doğru söylüyorsunuz. Peki ben sizin politikacı kişiliğinize gelmeden önce biraz yazarlığınızdan bahsetmek istiyorum. Edebi yönünüzden bahsetmek istiyorum. Siz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezunsunuz.
Türk Dili ve Edebiyatı.
Türk Dili ve Edebiyatı. Yayınlanmış kitaplarınız var. Köşe yazarlığı yaptınız, hala yapıyorsunuz. Çeşitli dergilerde yayın yönetmenliği yaptınız. Edebiyata merakınız küçükken mi başladı? Nasıl oraya geliş sürecinizi bize biraz anlatır mısınız?
15 yaşından beri sürekli kitap okurum. Yani anlayayım anlamayayım her kitabı okudum. Yani herhalde 16 yaşımda, 17 yaşımda Afanasyev'in tarihsel materyalizmi, diyalektik materyalizmini okudum ki yani Marksizmin en zor metinleri. Anladığımdan mı okudum? Hiç kuşkusuz okuduğumda hiçbir şey anlamadım. Ama okudum. Ne bulduysam okudum. Bir dönem öyle abur cubur, 80 öncesinde. Çünkü yani bulunduğum yerde işte Kürtçü bir grup vardı. Marksist, Leninist, Stalinist bir ideolojiye mensup idiler. Dolayısıyla onlarla fikir tartışmasında gerekli lojistiğe sahip olmamız lazımdı. Onun için ne bulduysak İstanbul'a geldiğimde bulup buluşturdum. Bütün kitapları alırdım, götürürdüm. Zaman zaman evlerimiz basıldığında polisler de şaşırırdı. Tabii küçük yerlerde. Yani her tür kitap var. Evet. Ya bu neyin nesi?
Evet.
İyi ki de okuduk. Yani o zaman anlamıyorduk. Sonradan anlayarak okuduk. İnancımıza dair kitaplar da okuduk. Yani ben İmam Hatip'te okumadım ama yani dini literatürü çok iyi bilirim. Yani tefsir usulü, hadis usulü, İslam tarihi, siyer, akaid, kelam, sözlükler eşliğinde. Yani Risale-i Nur'dan.
Maşallah.
Bir dönem çok yoğun, çok sistematik bir biçimde bu okumalarımız oldu. Halen çok okuyorum. En sevdiğim şey yazmaktan çok okumayı.
Maşallah.
Ya genel kurul salonunda da okurum, komisyon toplantılarında da okurum, uçakta da okurum. Fırsat bulduğum her zaman okurum. Gece uyumadan önce mutlaka okurum. Çünkü kendini yenilemen lazım. Aksi takdirde verili bilgilerin seni dogmatizme sevk eder. Edebiyat çok ilgi duyduğum bir alan. Halen edebiyatsız yaşayamam yani. Şiirsiz, hele hele romansız asla. Yani dili estetize eden, senin yürek coğrafyana hitap eden metinlerdir onlar. Bir insan sadece beyniyle yaşamaz yani. Bir insan yüreğiyle de yaşar. Edebiyat insanın yüreğini besler. Ben edebiyata salık veririm herkese. Özellikle romanı. Romanda da her türlü okurum. Ya bütün hemen hemen Fransız, Amerikan, Rus yani Virgin Woolf'tan tut bilmem kime varınca kadar bir dönem çok yoğun. Şimdi de polisiye gerilim romanından başlayarak bir dizi şey okurum yani. Fırsat buldukça okurum.
Çok iyi. Sevdiğiniz, küçüklükten beri istediğiniz bir şey yapıyorsunuz.
Çok yani
maşallah.
Kitap benim şeyim. Olmazsa olmaz bir parçam.
Peki politikaya olan ilginiz nasıl oldu? Çünkü siz ilk Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken danışmanlığını yapmıştınız.
İl başkanlığı.
İl başkanlığı. Evet, Fazilet Partisi Başkanı Recai Kutan.
Danışmanıydım evet.
Öyle mi başladı politikaya?
Yok, ben 15 yaşından beri militanlık yapıyorum. Yani 15 yaşında da devrimciydim. Bugün de devrimciyim. Yani politikacı olmam ben ruhumu öldürmedi yani. 15 yaşında İslamcılık serüvenimiz başladı. Yani zaman içerisinde kirlendiğimiz oldu, günahlarımız oldu ama hiçbir zaman rotamızdan şaşmadık. Hata yapmamak Allah'a mahsustur yani. İnsana özgüdür yani.
Tabii.
Ben tabii Cemal Süreya gibi düşünmüyorum ama onun güzel bir dizesi vardır. Günah insanın süsüdür diye. Süsü demesem bile günah insanın bir gerçekliğidir. Günahsız insan olmaz. Ama 15 yaşında başladım. MTTB'de başladım, Akıncılar'da başladım. Çok militanca günlerimiz oldu. Sokaklarda vuruştuk. Vuruşa vuruşa geldik. Yani çok el bebek gül bebek büyümedik yani. Ölümlerden döndük, cezaevleri gördük, işkencelerden geçtik. Ama çok şükür o günkü Türkiye yok artık.
Evet. Tabii bu da sizi daha olgun, daha sağduyulu, daha derin bir politikacı yapmış, daha derin bir insan yapmış şu anki yazılarınızdan
yani
bu görünüyor.
Bir de öz eleştiri çok severim yani. O iyi ki o zamanki anlayışımızda iktidara gelmedik diye Yemyeşil Şeriat Bembeyaz Demokrasi kitabında evet, yazdım. Yani cehennemi yeryüzüne indirmenin manası yok ama bizim İslami devlet anlayışımız çok ceberrut, totaliter bir devlet anlayışıydı. O anlayışımızla Allah muhafaza iktidara gelmiş olsaydık öte dünyadaki cehennemi yeryüzüne indirmiş olurduk ki bu da Allah'ın murad ettiği bir şey değil. Evet. Politikayla buluşmam yeni olmadı. Üniversite yıllarım İstanbul'da geçti. Ağırlıklı olarak ömrümün büyük bir kısmı İstanbul'da geçti. Hala ömrümün bir kısmı İstanbul'da. Adıyaman'a gidiyor, geliyorum. Seçim bölgem olduğu için Ankara'dayım. Ama İstanbul benim için bambaşka bir dünya. Burada hala hayatı soluyorum, solumaya devam ediyorum. Fazilet döneminde genel başkan danışmanlığı yaptım. Recep Kutan Bey'in konuşma metinlerini hazırlıyordum. Parlamentodaki konuşma metinlerini, grupta yapmış olduğu konuşmaları. Recep Tayyip Erdoğan 80 öncesinden tanıdığım biri. Yani korsan mitinglerde birlikte olduğumuz biri. Birlikte yakalanmışız. Yani il başkanlığı yaptığı dönemde danışmanlığını yaptım. Büyükşehir Belediyesi'nde bir dönem danışmanlığını yaptım. Sonra yolumuz ayrıldı. Sonra Sayın Başbakanımızın talimatıyla tekrar onun kontenjanından milletvekili seçildik. 2015'te ne olacağımızı Allah bilir. Yarını hesaplayarak hareket etmiyoruz. Çünkü yarınımız olmayabilir.
Evet, tabii.
Ama milletvekili olmak her şey anlamına gelmiyor bizim için. Biz davamızın eriyiz. Milletvekili olsak da olmasak da davamızın bir neferi olarak çalışmaya devam ederiz.
Siz üniversitedeyken en hareketli bölüm Edebiyat Fakültesi'ydi.
Doğru.
Değil mi?
Doğru.
Neden en çok Edebiyat Fakültesi'nde oluyordu? Yani orada böyle içli mi yaşıyorlar insanlar hissettiklerini ya ideolojilerini? Özellikle o fakülte meşhurdu.
Çok meşhurdu. Hı. Yani solun da sağın da militan unsurlarının olduğu bir fakülteydi. İslamcı gençlerin de öyle. Ama benim şeyim 80 sonrası oldu. Hı hı. Ben fakülteye çok geç geldim. Bir 6 yıl gecikmeli geldim. Dolayısıyla yaşça da büyüktüm. Abi konumundaydım. Bir de konumum geri ideolojik şef konumundaydım. Ama 80 sonrasıydı. Dolayısıyla biraz daha askeri şey vardı. Ama buna rağmen biz mücadelemizi sürdürdük. Benim kişisel olarak bazı dezavantajlarım vardı. Yani evliydim. Eşim memleketteydi. İşte çocuğum vardı. Eşimle beraber. Onlara bakma yükümlülüğüm vardı. Bir anda çalışırken bir anda okuyordum. Çok zor günlerdi. İyi ki de o zorlukları yaşamışız. Yani babam zengin olmuş olsaydı babamın servetine güvenip Adıyaman'da kalırdım. Bugün Mehmet Metiner olmazdım. Bana o zorlu yaşattığı için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Herkese de bu tür zorluklardan geçmesini sağlık veriyorum. Aksi takdirde hiç kimse kendinin öz yeteneğine güvenerek bir yere gelmez. Hicreti bu anlamda çok önemsiyorum. Yani Ali Şeriat'ın hicret teorisini çok önemsiyorum. Medeniyetleri yaratanlar da bu göçlerdir, hicretlerdir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicreti de bu anlamda devrimsel niteliktedir. Ya memleketimizde kalsaydık, iyi ki babam zengin değilmiş. Ya babam varlığına güvenirdim. Benim de şu an memlekette kardeşim var. İşte herhangi birisidir yani. Yani iyi ki de, ha babam çok varlıklı bir insandı, yetiştiğimizde iflas etti. İyi ki de iflas etmiş diyorum. Gerçi onlar çok sıkıntı yaşadılar. Annem gitti tarlalarda, çapalarda, çok rahmetli annem.
Evet, Allah her şeyi bir hayırla, hikmetle yaratıyor. Dediğiniz gibi hepsi hayır olmuş, hikmet olmuş.
Çileler insanı pişiriyor, olgunlaştırıyor. Başka evet, türlü yani insan arif evet, olmuyor.
Üstad Necip Fazıl'ın çilesi. Ben çok önemsiyorum yani, büyük insanlar kendimi asla, mesela Necip Fazıl gibi Sezai Karak, zor dönemlerde yetiştiler.
Doğru.
Zor dönem. Bakın şu an yok. Yeni bir Sezai Karakoç çıkmıyor. Yani o abidevi şiirleri yazabilecek hani çok iyi şairlerimiz var. Ama zor dönemlerde adamlar çıkıyor. Çünkü adamlığını zor dönemlerde zaten belli olur.
Tabii çile ehli olmak tabii insana ki, bir olgunluk, bir güzellik katıyor.
Sıkıntı evet, çekeceksiniz ya. Şimdiki koşu anlamıyorum ya. Beş yıldızlı yurtlarda kalıyorlar, şikayet ediyorlar. Burslar alıyorlar, şikayet ediyorlar. Bizim cebimizde kuruş para yoktu ya. Yürüyerek okula giderdik, bir anda giderdik, yayın evlerinde çalışırdık. Kazandığımız paranın bir kısmını eşimize, işte yeni doğan, büyümekte evet. olan kızımıza, yani Eminönü meydanlarında çorap satardık, gömlek satardık yani. Ama 54 yaşındayım. Şimdiki konumuma bakarak insanlar ya niye biz de bu durumda değiliz diyorlar. Ya iyi de ya bunun bir perde arkası var. Tabii. Buraya gelene kadar geçirdiğimiz merhalelerden bir tekini geçirmeyi düşünmüyorsun. Niye Mehmet Metiner, işte Altu Berker, bilmem şey kardeşimiz, Serap kardeşimiz niye bu imkanlara sahip ben değilim? İyi de yani sabret ya. Sabır kalmadı. Her şeye bir anda sahip olma. Ben 54 yaşındayım. Ben 51 yaşımda milletvekili oldum. Halbuki bütün bakanlar, başbakan hepsi çok değer verdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız. Hiç talep etmedik. Ya bundan sonra olmayabiliriz de yani. Ben şeyi anlamıyorum. Bu kadar makam, mevki, mansıp arayışını anlamıyorum ya. Allah sana nasip etmişse olur, etmemişse olmaz ya.
Tabii sebebe sarılıp sabredip güzellikle çalışmak gerekiyor. Peki ben biraz günümüze biraz dönmek istiyorum. Bu 17-25 Aralık süreçlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tarihe sizce hükümete darbe girişimi olarak mı geçecek?
Kesinlikle. Çok ahlaksızca bir komplo. Dış güçlerin desteklediği, içerideki eski Türkiye güçlerinin de arka çıktığı hükümeti alaşağı etme projesidir. Devlet katında, AK Parti iktidarı döneminde o yapıya mensup bir tek Allah'ın kulu olmayacak. Bakınız, paralel yapıya mensup diyorum. Yani
Suç işleyen.
Evet. Kriminal unsurlar.
Evet. Bu daha evvel de vardı. Biliyorsunuz Mehmet Bey, yani derin devlet diye
o zaman.
Evet, yani öyle telaffuz edilen. Aslında sonra hani Ergenekon davasıyla iddia edilen Ergenekon terör örgütü davasıyla ortaya çıkan belki 130 yıllık değil mi? Yani geçmişi olan bir örgüt var. Yani bizim Kürt kardeşlerimize eziyet etmiş. Değil mi? Terörü belki de varlığını sürdürmesine neden olmuş.
Kesinlikle.
Değil mi?
Yani
bir örgütlenme var devletin içinde. Bu şimdi böyle adlandırılıyor. Geçmişte
doğru.
Farklı bir isimdi. Ve dış kaynaklı da yapılar bunlar. Dolayısıyla neyse ki tabii ülkemiz şu anda o safralarını atıyor.
Mehmet Bey, biz şöyle yapalım. Bu sorunların köküne inelim. Şimdi siz daha önceden de söylediniz ya, mesela Marksistleriniz kitaplarda okudum diye. Şimdi ben 17-25 Aralık'ı sormuştum size. Özellikle şu konuya ben esas gelmek istiyorum. Şimdi birkaç gün içerisinde Taksim'de pankartlar açıldı. Taksim Komünine hoş geldiniz diye. İşte AKM'ye Atatürk resimleri inip Öcalan'ın resimleri asıldı. Komünist propaganda yapan posterler, paçavralar asıldı. Evet. Şimdi baktık ki bir anda hemen bir komünist bir ayaklanma aslında ortaya çıktı. Şimdi gençlerimize komünizmin ne olduğunu öğretmemiz gerekmez mi sizce? Şimdi mesela siz zamanında kendi bilincinizi hakikaten maşallah okumuşsunuz, öğrenmişsiniz. Ama şu anki gençlerin büyük bir kısmı böyle değil. Belki de 3-5 filmi seyredip havalı birkaç söz öğrenip Marksizmi tamamen yanlış alıyorlar ve yanlış bir ideolojiyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla o kişileri böyle sokağa çıkartmak, bir anda o kişiler kanalıyla terör estirmek çok çok kolay oluyor. Şimdi bunun temeli için, şimdi belli bir takım bozukluklar var ama biz temeline inip yetişen gençlerimize aynı bozuklukta devam etmemesini sağlamamız doğru, gerekiyor. Doğru. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir eğitim yapmalıyız
yani
gençlerimize?
Yani ben ideolojik anlamda Türkiye'de komünistlerin güçlü olduğu kanaatinde değilim. Ama hala şeyde güçlüler. Yetişmiş elemanları olduğu için medyada güçlüler, sinemada güçlüler, sanat aleminde güçlüler. Bu tekel giderek kırılıyor. Bu 12 yıllık süreçte bu tekel giderek kırılıyor. Zaten elit değişimi gerçekleşiyor. Bütün sıkıntıları da burada aslında. Yani ekonomik elitler, siyasal elitler, işte sanatsal elitler değişiyor. Dolayısıyla adam şöyle düşünüyor. Ya Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun. Yani Ahmet Davutoğlu nereden çıktı? Nasıl başbakan olur? Nasıl şeydi? Şimdi bu elit değişiminin beraberinde getirdiği bir şey. Ben komünizm fikriyatını tabii ki gençlere aktarmamız gerekiyor. Bunun tehlikesine. Buna tabii. Hiçbir itirazım yok. Evet. Ama bu Türkiye'nin şeyini tehdit eder boyutlarda değil. Ve tırnak içinde bu komünist örgütlerin tamamı da eskiden içeride bir yerlere bağlıydı. Yani istihbarat örgütlerinin kabuğu kullandığıydı. Şimdi kullanmıyor çünkü. Yani istihbarat örgütü de el değiştirdi çok şükür. Bir de dış güçlerin tamamen tetikçi olarak kullandığı taşeron örgütler bu. Yani Dev Sol'dan tutunuz bilmem hangi örgüte varıncaya kadar. Gezi'de de bunu yaptılar. Yani evet. Gezi bir şeydi. Bir kalkışmaydı. Yani bir hükümet darbesiydi. Sokaktan iktidar devşirmeye çalıştılar. Çünkü sandıktan o iktidarı devşiremiyorlar.
Tabii, antidemokratik yollarla tabii ki. Sandıkla gelen bir hükümeti devirmeye
ya düşün çalıştılar. Ki devrim komuta konseyi var sanki karşınızda. Bir takım tırnak içinde sol, komünist, tandanslı, sivil toplum örgütleri ki sivil toplum örgütü demek de doğru değil. Böyle diziliyorlardı. Şu valiyi görevden alacaksın, şu Kanal İstanbul projesini iptal eden hopor durduk.
Tabii manifesto yayınlayıp astılar
ya. Sen devrim komuta konseyi misin ya? Haddini bileceksin yani. Seni içeri atarız yani. Hiç yani bunun lamıcımı yok. Sokaktan iktidar devşiremezsin. Ha sokakta her türlü demokratik tepkini ortaya koyabilirsin. Barışçıl olması tabii. Koşuluyla. AK Parti'yi eleştir. Ne yaparsan yap. Buna hiçbir itiraz yok. Demokratik, barışçıl gösterilerin arkasındayız. Ama sen sokakları terörize edersen, vandallık yaparsan, sokaktan iktidar devşirmeye kalkışırsan vallahi
onun kanunla hukukla
biraz
amiyane
konuşayım böyle çok bilimsel entelektüel konuşmaya gerek yok.
Kanunla hukukla evet, karşılığını evet. Veririz diyorsunuz.
Yani kanunsa kanun, hukuksa hukuk. Medeni insanlara vuruşma, kavga etmek yakışmaz. Evet. Ama geleceksin bana saldıracaksın. Benim harim ismetime, değerlerime saldıracaksın. Ha ideolojik mücadele sonuna kadar varız. Her türlü eleştiri tabii. Yapsınlar. Her şeyi tartışsınlar.
Her şey karşılıklı saygı çerçevesinde olması gerekiyor. Dediğiniz aynen. Çok doğru. Sevmeyebilirsiniz, tasvip etmeyebilirsiniz. Aynen. Ama mutlaka saygı çerçevesinde belirli bir
düzeyde onun değerlerine saldırmam. Onun kutsallarına saldırmam. Bu bizim Kur'an'ın, İslam'ın tabii. bir İslam
tabii, Müslüman
bir.
Yapmaz.
Siz onların putlarına sövmeyiniz ki onlar da sizin Rabbinize, ilahınıza sövmesin. Bu karşılıklılık mütekabiliyet şeyidir.
Tabii.
Ama şimdi sen sabah akşam küfredeceksin, hakaret edeceksin. Ben de sen karşısında susacağım. Hiç kusura bakmasınlar.
Peki ben şunu az önceki sözünüze dönmek istiyorum. Marksizm, komünizm pek tehlike değil dediniz Türkiye'de.
İdeolojik anlamda, örgütsel anlamda tehlikeli değil.
Peki şunu nasıl siz yorumlarsınız? PKK şu an Türkiye için bir tehlike. Marksist, kesinlikle. Komünist bir terör örgütü. Yani temelinde Marksist, komünist bir ideoloji var. Zaten doğru. Bunu kendileri söylüyorlar. Direkt Öcalan'ın sözlerinde var. Bunun için de bir eğitim gerekmez mi? Çünkü bu sefer artık dağa çıkıp askerimizi, Mehmetçiğimizi şehit edecek bir yöne götürebiliyor bu tehlikeli ideoloji. PKK ile mücadelede birçok şey yapılıyor. Zaten biz hükümetimizin arkasındayız. İnşallah Allah hepsini hayırlarla sonuçlandırsın. İnşallah gönülden destekliyoruz. Bu süreç içerisinde şu da yapılmalı değil mi? Yine gençlere anti-Marksist, anti-Darwinist, anti-komünist şekilde eğitip, bilinçlendirip o daha çıkartan ideolojiyi başından yok etmek gerekmez mi sizce?
Ya ben kendimi hiçbir zaman anti diye tanımlamadım. Bizim tezlerimiz var. Çok güçlü tezlerimiz var. İnançlarımız var, değerlerimiz var. Biz kendimizi ötekisine göre konumlandıran insanlar değiliz. Başkaları bizim antimiz olsun diye düşündüm. Yani ilk gençlik yıllarımdan beri hep böyle bir özgüvenle. Ben anticiliği biraz çok tepkisellik biçiminde. Biz Marksizmin anticisi, savcılığın, solculuğun anticisi olmamalıyız. Ama bu ideolojilerle çok güçlü bir biçimde mücadele etmeliyiz. Tabii. Onlar bize bakarak kendilerini konumlandırsınlar. Anti-İslamcı olsunlar, anti bilmem ne olacaklarsa onlar anti olsun. Biz başkalarının antisi olmamalıyız. Dediğinize katılıyorum. Bu ideolojik siyasi mücadeleyi çok bilimsel temelde sürdürmemiz lazım. Gençlerimizi uyarmamız lazım. Yani evet. Yaratılış teorisini de çok iyi anlatmamız lazım. Türkiye'nin nereye götürülmek istendiğini de, imani değerlerimizi de, ahlakımızı da çok iyi anlatmamız lazım. Zaten bunu anlattığımız zaman emin olunuz ki şu an çok güçlü bir zemin var.
Evet maşallah.
Çok çok iyi bir zemin var. Yani at toprağı her yerde biter. Yeter ki çalışalım. Tabii biz iktidarın kıymetini henüz bilmiyoruz. Bir nimetin kıymeti yokluğunda anlaşılır. Allah bu yokluğu göstermesin. Şimdi 12-13 yıl öncesini düşününüz.
Tabii ki çok farklı.
Yani bugünü düşününüz. Yani düşününüz ki yani işte Beykoz'daki bir evi basıyor polis.
Bazı şimdi gençler o dönemi bunu yaşamadığı için belki
ya basabilir mi? Biz gece evimizin kapısı çalındığında acaba bizi almaya mı geldi diye düşünürdük. Şimdi var mı böyle bir şey ya? İşkenceler kaldı mı? Her düşünce artık özgürce dile getiriliyor. Örgütlenmeler, hakeza. Şimdi böyle bir Türkiye'nin kıymetini bilmek lazım. Yani başörtüler, başa açıklar, herkes bu ülkenin eşit yurttaşı haline gelmeye başladı. Ya kim inanırdı ya kamu alanlarında başörtüler görev alabilecek. Tabii. Üniversitelerde okumaya herkes kendini odaklamıştı. Ya başörtüler de hatta bu hizmet alan, hizmet veren gibi bir de tasnifler. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Sen hangi haklara sahipsen ben de o haklara sahip olacağım. Efendim ben hizmet alıyorum, öbürü hizmet veriyor. Ya geç bunları ya. Sen burada çalışabiliyor musun? Başa açık olarak çalış. O zaman başı kapalı da. Müslüman çalışabiliyorsa gayrimüslim de çalışır. Aslında bu vatandaşlık anlayışını değiştirmemiz lazım. O yüzden Türkiye çok değişti. Evet. Yani bizim her birimizin hizmet edebileceği çok güçlü zeminler var. Yeter ki çalışabilelim. Anticiliğe gerek yok. Zaten onlar kendiliğinden sizin antiniz tabii olmaya başlayacaklar.
Tabii anti derken tabii o ideolojiyi insanlara tam olarak anlatmak. Aynen, dediğiniz çok aynen doğru. Yani bu ideoloji bir kişiyi nereye götürür? Bu ideolojiyi öğrenirsen, bunu hayata geçirirsen nasıl bir dünya karşına
aynen
çıkar?
Aynen.
Ne olur? Yaşamak için öldüreceksin. Güçlü olan zayıf olanı yutar, o zaman sen daha güçlü olacaksın. Yani bu ya, bu ideolojilerle yetişmemeli. Yani bunları tam detay olarak anlatmamız
kesinlikle
gerekiyor.
Yani
hayat bir mücadele alanı değil.
Tabii, imani evet hakikatleri anlattığımızda zaten evet ötekisi kendiliğinden yok olur.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Yani güneşin evet doğduğunu düşün. Aslında güneşin yani şu an bir karanlık var ama güneşin öyle güçlü bir şey var ki evet o karanlığı göremiyoruz. Yani karanlığın içindeki şeyi de göremiyoruz bazen. Karanlığın içindeki aydınlığı ne zaman görebiliyoruz? Güneş doğmaya başladığı andan itibaren. Onun için şu an güneş doğmuş durumda. Bizim kimsenin antisi olmaya ihtiyacımız yok. Artık başkaları bize anti olduğunu söylemeye başladı. Ha şunu da sağlamamız lazım ama. Demokratik özgürlükçü bir ülke olması lazım. Yani ben ne kadar kendi hakikatlerimi anlatma özgürlüğüne sahipsem onların da
tabii
anlatma ki özgürlüğü olmalı.
Tabii.
Komünist de anlatsın.
Tabii.
Yani serbest fikir piyasasını hepimiz yarışabilmeliyiz. Evet. Toplum kimi tasvip ediyorsa. Zaten sandık demokrasisine karşı çıkmaların sebebi bu. Diyor sandığa gidiyoruz, bizi seçmiyor. O zaman demokrasi sandıktan ibaret değil. Peki demokrasi neden ibaret? Yani sandıktan ibaret değil. Yani kelime oyunu yapmaya gerek yok. Yani sadece sandıktan ibaret diyen yok zaten. Çünkü sandıktan çıkan irade mutlak bir irade değil. O irade diyelim ki toplumun özgürlüklerini ortadan kaldırdı. O demokratik bir irade değildir. O çoğunlukçu, tahakkümcü bir rejim. Ama sandıktan ibaret değil dediğiniz andan itibaren demokrasiyi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. O yüzden kendimiz için ne istiyorsak başkaları için de istemeliyiz. Peygamber hadisidir bu. Evet. Yani bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına da yapmamalıyız. Bu demokratik özgürlükçü zemini yarattığımızda, oluşturduğumuzda emin ol ki
tabii
ya komünist çıksın anlasın, İncil
tabii
dağıtsın.
Tabii ki zaten biz de evet yani onu
şimdi son 12 senedir özellikle bu konuda demokratikleşme ve özgürleşme konusunda ilerleme olduğu için şimdi bu jenerasyon tabii mesela 15 yaşı kabul etsek işte akıl baliliği olarak yani 20 küsur yaşlarında olan gençler o ortamın özgürlüğüne ve rahatlığına alıştı. Demin sizin de ifade kesinlikle etmek istediğiniz oydu. O yüzden belki daha da detaylara giriyorlar. İnsan tabii en çok özgürlüğüne, hürriyetine düşkündür. Yani Bediüzzaman Hazretleri kesinlikle de diyor yani ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam
asla
diyor. Hakikaten asla de insanın ruhunda olan o. Yeni Türkiye'den kasıt da o olsa gerek değil mi? Yani herkesin
tabii
özgürlüğünün
herkesin ama. Hı. Koşulsuz bir biçimde.
Tabii.
Hanımların özellikle mesela.
Hepsinin.
İstedikleri gibi giyinebilecekleri, istedikleri gibi
aynen
gülebilecekleri.
Güleceğiz,
rütün, rütün buna karışmadığı bir Türkiye mesela. Ya Rütük niye karışır onu anlamıyorum. Diyanet İşleri Teşkilatı niye her şeye burnunu sokar onu anlamıyorum ya. Ama bizde öyle bir anlayış var ki tek tip insan yetiştireceğiz. Öyle bir toplum yetiştireceğiz ki bu toplum günahkar, günahsız bir toplum olsun. Ya Marksizmin sınıfsız toplum yaratma Bir de Müslüman toplum yaratma. Devlet eliyle. Yok böyle bir şey ya. Biz insan doğasını, imtihanın sırrını ortadan kaldırıyoruz. Yani. Herkes burada gelsin, devlet zoruyla Müslüman olsun. Öldükten sonra herkes cennete gitsin. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir İslam anlayışı yok.
Dinde zorlama evet. yoktur diyor.
Dinde zorlama Allah yoktur ya. Layık kafirdir. Şimdi efendim niye böyle giyindin? Herhalde sizin kanalınızla ilgili yani bilmiyorum. Rütük'te burada Davut Ursun kardeşime sesleniyorum. Efendim bu kadın böyle giyinmişken nasıl giyindin de bilmiyorum. Yani Rütük niye bunu kendisi için mesele edin? Böyle giyinen bir ortamda sen nasıl inşallah maşallah dersin? Ya demokratik bir ülkeyiz ya. Bunlarla mı uğraşacağız ya? Sana ne ya? Diyelim ki din anlayışı öyle olabilir. Sen hoşuna gitmeyebilir ama din anlayışı öyledir. Ne yapacağız? Efendim benim din anlayışıma göre sen kendini biçimlendirmek zorundasın. Yok böyle bir şey ya. Ha tasvip etmeyebilirsin. Diyelim ki Adnan Hoca öyle bir şey yapıyor. Eleştirebilirsin. Bunu anlarım. Ama yasaklamaya kalkışamazsın ya. Ya bu yasakçı zihniyeti ne zaman terk edeceğiz ya? Ama Rütük gibi kuruluşları da öyle konumlandırmışlar ki sistemin içinde. YÖK bir vesayet organı gibi. Ya Rütük vesayet organı gibi çalışmasın kardeşim. YÖK vesayet organı gibi çalışmasın ya.
Ki o biçimlendirmelerden, kısıtlamalardan biz ve bahsettiğiniz o güzel insanlar da zamanında sıkıntı çektiler. Yani
ya özgürlüklerini... En fazla sıkıntı çeken bizim Davut kardeşimizdir ya. Allah
ben iyi tanıyorum. Hocam da benim master'da aynı zamanda.
Ben aile dostum. Ama çok değerli bir
biraz
insan.
Biraz da ondan kaynaklanmıyor. Tabii Bülent Arınç'a bağlıydı ya. Rütük o zamanlardan kalan bir şey. O onun ifadelerinden sonra gelişen konular onlar.
Hayır, biz birbirimizi eleştirebiliriz Altuğ kardeşim. Sen dersin ki ya bak böyle yapsa daha iyi olur. Bu bir mülahazadır ya. Ve dini bir anlayıştır diyelim ki. Böyle düşünüyor, böyle anlıyor, böyle yapıyor. Birbirimizi eleştirelim. Bediüzzaman'ın dediği gibi lütufla eleştirelim. Islah amaçlı eleştirelim. Ama devletin ideolojik yasakçı anlayışını niye devreye sokuyor?
Kur'an'a uygun değil. Bir kere. Yani hem kanunlarımız uygun değil, hem demokrasiye uygun değil, hem Kur'an ahlakına uygun olmadığı için. Özgürlükten yana yeni bir Türkiye zaten herkesin temennisi. Herkesin dilediği gibi yaşayacağı, başka insanların özgürlüklerine müdahale
etmeleri. Herkes de izliyormuş ha. Ya mesela ben izlemedim bu programları. Yani hem eleştiriyor hem izliyor.
Tabii.
Çok iyi. Demek ki o kediciliklerden dolayı herkes izliyor. Yani kedicikleri görmediğim için bilmiyorum. Medya yansıdığı kadarıyla biraz açık konuşuyorum. Dost ortamında üç kardeş gibi konuşuyoruz. Hani kendim görsem. Demek ki hoşuna gidiyor, izliyor. Sonra da kalkıyor bunu yasaklayalım. Bir kendine yasakla bakalım. Sen önce izleme ya. Aman Allah'ım. Demek herhalde o kedicikleri görmediğim için tasvir de edemiyorum yani. Yani o zaman izleme kardeşim. Bazen gidiyorum arkadaşların ofislerine, tesadüf ettiğim için söylüyorum. Allah Allah, bu ne diyorum? Daha Hoca Efendi'yi görmeden, Adnan Hoca'yı, bir de işte kadınlar falan. Ya abi bilmiyor musun? Ne? Peki niye izliyorsun kardeşim? Aynı adam bu sefer diyor ki ya bunlar yasaklansın. Kardeşim yasaklanması istediğin şeyi niye izliyorsun ya? Önce bir kendine yasakla bakalım.
Şimdi onu, o düşüncede, genel düşünce zihniyet olarak söylüyorum. Onlar evlerindeki hanımlarını da kısıtlıyorlar. Veyahut çocuklarını da kısıtlıyorlar. Veyahut dostlarında da. Yani mühim olan o özgürlükçü, Allah'ın bize verdiği, Kur'an ahlakında olan o zihniyetin yerleşik olması Türkiye'de. Zaten Türkiye'nin özelliği o. Orta Doğu'yu görüyoruz. Bizim Müslümanlık modelimiz, Kur'an'a yakın olan modelimiz. Le biz zaten örnek olmalıyız o bölgeye ki bir düzelme olsun, bir güzel olsun. O yüzden bizim içimizde de o güzel ahlakın yaşatılması, birbirine bütün camiaların, herkesin bireysel olarak, cami olarak saygıyla, sevgiyle bakması lazım. Kaşın üstünde gözün var diye bakarsak biz birbirimizi sevemeyiz. Ama Allah da müminler kardeştir diyor. Kardeşlerimizi sevme gözüyle bakacağız. Saygı gözüyle bakacağız. Bu gözle bakarsak biz bir milli birliğimizi, beraberliğimizi daim kılabiliriz. Şimdi o birliğimizi engellemek isteyenler var. Bahsettiniz işte PKK'ya, yani Marksizmi dünyada ortadan kaldırmaya, Sovyetleri, komünizmi ortadan kaldırmaya çalışan, bütün bu üstüne bina eden Amerika, PYD'ye silah gönderelim diyor. Şimdi bu ne yaman çelişki?
Yani Kürtlerin kara kaşına gözüne aşık oldukları için yapmıyorlar bunu yani.
Değil mi? Bu şimdi çelişkilerle dolu. Dolayısıyla biz...
Ya Osmanlı Şeyhülislamlarından Mehmet Bahai Efendi olabilir çoğunluğu. Evet. dahleden dinimize bari Müslüman olsa diyor ya. Ya her birimizin çeşitli eksiklikleri, günahları var. Sen yaptığını hiçbir şekilde tasvip etmeyebilirim. Dini anlayışını da tasvip etmeyebilirim. Sonuna kadar eleştirebilirim. Ama bunun yasaklanmasını istemek niye? Çünkü o zaman demek ki hangi dini anlayış iktidara gelirse kendinden farklı olan bütün anlayışları yasaklayacak. Bu olmaz. Bu demokrasi değil. Bu özgürlük değil.
Şimdi milletin yani çekindiği unsurlardan biri de o işte. Hani sokağa çıkan insanlar diyoruz ya, politize olmuş, terörize olmuşları kastetmiyorum. Safiyane niyetle olan, bizim de kabul edebildiğimiz özgürlük çerçevesinde olan insanlardaki endişenin temelinde bu var işte. Yani biçimlendirme, kısıtlama ve işte bunun daha iyi anlatılması lazım. Ben o yüzden burada
zikredeyim. Ya Cenab-ı Allah gayet açık.
Yani biz hükümetimizin yaptığı uygulamalar güzel demek.
Ha, böyle bir algı var ama emin ol ki hiçbirimizde böyle bir anlayış yok.
Bunun ifade edilmesi. Üstad ifade gücünden bahsediyor ya.
Aynen, aynen.
İfade edilmesi, güçlü dillerle ifade edilmesi, şimdi Cenab-ı Allah, sık tekrarlanması.
Kur'an'da ne diyor? Ben isteseydim, dileseydim siz tek bir ümmet olarak yaratırdım. Allah bunu dilememişse sen nasıl tek tip bir insan, tek tip bir topluluk yaratmayı isteyebilirsin Allah adına? Bir bu totaliterizmdir ya. Bu totaliterizmdir yani. Yeryüzü cehennemi oluşturmaktır yani. Allah istememişten Allah adına istiyorsun. Bu olmaz. İki layık rafi din diyor ya. Dinde zorlama yoktur. Yani anlayışlar çeşitli olabilir. Bakınız en ekstremist anlayış nedir? Bizim İslam öğretisinde Vehhabiliktir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi bile onu bile dışarıda tutmuyor. Büyük bir diyelim ki buz kütlesidir. Onun katılığına göndermede bulunmak için buz kütlesiyle tasvir ediyor. Büyük bir havuzun içine attığınız o buz kütlesi süreç içerisinde zaten havuzun kendisine dönüşür. Yani onu bile tolere etmemiz gerektiğini söylüyor. Onun için ben mesela bu Kürt gençlerine de PKK'nın sadece Kürtlük temelli bir örgüt olmadığını anlatmamız lazım. PKK aslında Pol Pot rejimi kurmaya çalışan son derecede baskıcı bir örgüt. Yani Marksist, Stalinist bir örgüt. Evet. Ama emin ol ki PKK'ya siz sadece üzerinde hakim kuracağı bir bölge verin. Marksizminden de vazgeçerler, Stalinizminden de. PKK artık üzerinde hükmedebileceği bir toprak parçası için mücadele ediyor. Yani Kürtlerin daha özgür olacağı, daha müreffeh olacağı bir toprak parçası için değil, kendisinin yönetebileceği bir toprak parçası. Evet. Bunu bizim çok iyi anlatmamız lazım.
Ama sonra ne olacak? Oraya silahları kim verecek? Veyahut kimle irtibat kuracaklar? Şangay grubuyla veyahut Kuzey Kore'den gidip silah alacaklar. Hadi bakalım diğer toprağa da, aynen. Yani komünizmin yayılmacı politikası yok mudur? O toprağı aldım, şimdi sıra bunda.
PKK kendinden farklı düşünen herkesi Kürt kabul etmiyor. Ve Kürtleri kendine benzetmeye çalışıyor. Bu zaten bu coğrafyada 70 küsur, 80 küsur yıldır yaşadığımız bir dram ya. Yani ha PKK adına birileri bunu yapmış, ha bilmem ne adına, Türkler adına birileri bunu yapmış. Bu Türklere de kaybettirir, Kürtlere de kaybettirir. Emin olunuz mesela bu Kobani hassasiyetini herkes Kürtlük temelli bir hassasiyet olarak görüyor ya. Zinhar doğru değil. Şu an Kobani'de, Rojava'da diyelim ki IŞİD, adı IŞİD olan, tamamı Kürtlerden oluşan İslamcı bir örgüt hakim olmuş olsaydı ve Kobani'de de şeriat hükümleri yürürlüğe girmiş olsaydı, emin ol ki bugün HDP'liler, PKK'lar var ya, oradaki o IŞİD yapısının yerle bir olması için uluslararası güçlerle işbirliği yaparlardı. Burada PKK tamamen ideolojik, örgütsel bekası için düşünüyor. Yani Kobani hassasiyeti Kürtlük temelli bir hassasiyet değil. Bunu anlatmamız lazım. Evet. Bunu anlatmamız lazım.
Peki şunu nasıl, tam konu oraya gelmişken sormak istiyordum. Şimdi Arap Baharı ile başlayan Orta Doğu'da bir hareketlenme oldu. Mısır'da anlı secdede insanlar öldü. Çok fazla sivil insan hayatını kaybetti. Sonra Suriye'de iç savaş başladı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Varil bombaları, kimyasal silah bizim için fark etmiyor. Orada masum insanlar, çocuklar, aynen, hayatlarını kaybettiler. Milyonlarca hayatlarını mülteci olarak idame ettirmek durumunda kaldı. Tüm bunların karşısında Amerika ve Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler sessiz kaldı. Sonuçta net bir yardım, çözüm oluşmadı. Şimdi tamamen bütün dikkatleri o yönde. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Ya Batı'nın, Amerika'nın ikiyüzlülüğünü bilmeyenimiz var mı yani? Tam Amerika bizim stratejik müttefikimiz diyoruz. Ama Amerika kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye'yi kullanmak istiyor. Kusura bakmayın, eski Türkiye'de yaşamıyoruz yani. Biz Amerika'nın sopası değiliz. Stratejik müttefiklik sopa olma anlamına gelmiyor. Benim askerlerimin kanları çok değerli. Sen askerlerine git orada vuruş öl. Ve biz Amerika'nın paralı askerleri değiliz yani. Kimse kusura bakmasın. Biz tek bir Mehmet'imizin kanının akmasına, Mehmet'imizin annesinin gözyaşı dökmesine izin vermeyiz. Ha, kendi çıkarlarımız için, Türkiye'nin çıkarları için hepimiz ölümüne varız. Ama Amerika'nın çıkarları için, başka ülkelerin çıkarları için biz paralı askerlik yapmayız. Onun için Türkiye şu an önemli bir imtihandan geçiyor. Türkiye'nin düşmanları o kadar çok güçlüler ki. Yani öyle hesaplar, öyle senaryolar var ki. Kandil'in arkasında bir bakıyorsunuz İran var. Niye İran var? Çünkü Suriye'deki Esed rejiminin düşmesini istemiyor. Çünkü Esed rejiminin düşmesiyle birlikte Irak'ın farklı dizayn edileceğine, İran'ın da varlığının tehlikeye düşeceğine inanıyor. Ve şu an çok enteresandır. Birbirinin hasmı, bir amanı gibi görünen Amerika ve İran IŞİD'le mücadele konusunda ortaklık kuruyor. Ve her iki ülke Kandil'in arkasında duruyor. Evet. Ve birdenbire yani Irak'ta başlayan, mesela kimse Musul'u kurtarmayı istemiyor. Halbuki Musul bölgenin en stratejik şehri. Yani Irak'ın ikinci büyük şehri sonra IŞİD'in elinde. Amerika niye kurtarmayı düşünmüyor? Kobane'de ne buldular ya? Kobane'nin stratejik önemi nereden geliyor? Cumhurbaşkanımızın dediği gibi stratejik bir önemi varsa bu bizim için önemlidir. Çünkü bizim yanı başımızda.
Tabii.
Halep düşürülmek üzere şu an tekrar. Niye Halep'le ilgili bir hassasiyet yok? Hama'da, Humus'ta, İdlib'de, Bayırbucak'ta Arap Türkmen kardeşlerimiz hunharca katledildiler. Niye hiçbir müdahalede bulunmadılar? Niye Esed bütün şehirleri bombaladı da Kobane'ye, Rojava'ya bir tek bomba atmadı? Peki PYD, PKK acaba Esed'le savaşarak mı Kobane'yi elde etti? Orayı altın tepsi içinde sundular. Türkiye bir çıbanbaşı oluştursun diye. Şimdi Salih Müslim kalkıyor. Asıl Türkiye baş belasıdır diye demeçler veriyor. Türkiye kimin için baş belasıdır ya? 200 bine yakın Kobaneli kardeşimizi bağrımıza basmışız. Bu nasıl bir ihanettir ya? Cemil Bayık kalkıyor diyor ki üçüncü göz olarak Amerika'da çözüm sürecine müdahil olsun. Bu nasıl bir alçaklıktır, nasıl bir ihanettir ya? Biz sınırlarımızı hiç kimseye kapatmadık, yüreğimizi hiç kimseye kapatmadık.
Tabii dünyada hiçbir ülkenin yapmadığını tabii Türkiye yaptı.
Yani, Ezidileri, ya dedik ki Türkiye herkesin ana yurdudur dedik ya. Kobaneli Kürd'ün de ana yurdudur.
Tabii ki.
Bayırbucak Türkmeni'nin de, Kerkük'lünün de, Ezidi'nin de. Biz böylesine büyük düşünen bir ülkeyiz ya. Büyük bir milletiz biz ya. Evet. Ama devletimizin büyümesini istemiyorlar. PKK meselesini tam çözmek istediğimiz bir süreçte bir şey çıkarttılar. Bak Gezi'yi çıkarttılar. PKK silahlı güçlerini dışarı çıkartmaktan vazgeçti. Çözüm sürecinde nihai bir evreye doğru gidiyorduk. Kobane meselesi üzerine.
6-7 Ekim olayı.
Birdenbire bir baktık IŞİD Türkiye sınırlarına yöneldi. Ben o günlerde de hep şunu söyledim. IŞİD'i Türkiye sınırlarına gönderen güç hangi güçse Kandil'in silahlarını Türkiye üzerine doğrultan güç de aynı güçtür. Şimdi Kandil kalkıyor, Amerikancılık yapıyor. Niye sen hani anti-Amerikancıydın, hani anti-emperyalistin? Amerikan silahlarıyla şimdi kalkıp Türkiye düşmanlığı yapıyorsun.
Benim bu söyledikleriniz PKK'nın bitmek üzere olduğunu gösteriyor.
Ya ben PKK'nın...
Yani ölmeye yakın olduğu için de destek verip de ölmesin.
Kardeşim bak ben PKK'nın çok güçlü olduğu kanaatinde değilim. PKK'yı güçlü kılan Serap kardeşimizin de dediği gibi eski Türkiye'deki yanlış yöntemlerdi. Geniş bir mağduriyet alanı yaratıldı. PKK ile mücadele adı altında Kürtlerle mücadele edildi. Zaten dili yok varsayılmış, varlığı inkar edilmiş bir halk. Köyüne gitti, 10 yaşındaki çocuk babasının sırtına nasıl binildiğini gördü. Annesinin oraya gönderilen askerler tarafından nasıl onursuzca yerlerde sürüldüğünü gördü. O çocuk büyüdü, dağa gitti. Köyleri yakıldı, şehrin çeperlerine geldiler. Orada köyü vardı, toprağı vardı, burada geldi. Böyle bir şey yazık günahtır ya. PKK'yı bu devlet adına o hain insanlar büyüttü. PKK dağda sıkışıp kalırdı. Biz AK Parti iktidarı döneminde attığımız adımları 20 sene önce, 30 sene önce atmış olsaydık PKK diye bir sorunumuz olmazdı. Şimdi bütün bu adımları attığımız halde PKK diye bir sorunumuz var. Kürt meselemiz yok tırnak evet. içinde. Ama PKK diye bir meselemiz var. Şimdi bakınız artık PKK herhangi bir talepte bulunabiliyor mu? Demokratik özerkliğin dışında, statü talebinin dışında kültürel haklarla, siyasal haklarla ilgili herhangi bir talepte bulunabiliyor mu? Çünkü bütün talepleri biz karşıladık. Ama bunu PKK istediği için karşılamadık. Bunlar Kürt kardeşlerimizden esirgenen haklardı ya. Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Herkes, bütün müminler bir tarağın dişleri gibi müsavidir. Sen bir Türk olarak her hakka sahip olacaksın. Ben bir Kürt olarak hiçbir hakka sahip olmayacağım. Yok böyle bir şey. Bu rejim eşitsizlikler üzerinden kurulu bir rejimdi. Mağduriyetler üzerinden. Biz şimdi bütün bu mağduriyetleri ortadan kaldırdık. Ama 80 sonrasında, özellikle 90'lı yıllarda PKK ile mücadele adı altında PKK büyütüldü. Toplumsal, siyasal, devasa bir güce dönüştürüldü. Şimdi biz o yüzden Kürt meselesini çözdüğümüz halde PKK meselesini çözemiyoruz. Çünkü dağda silahlı unsurlar var. Dağda kalmalarını gerektiren hiçbir amaçları, talepleri olmadığı halde. Çünkü eskiden Kürdistan istiyorlardı. Şimdi istemediklerini söylüyorlar. E istemiyorsanız dağda ne işiniz var?
Ya onların sözüne yok. Bakılır mı? Bunlar silah bırakırsa bırakır mı? Adam varlığını silaha borçlu.
Aynen.
Yani mümkün değil. Siz Marksist eserleri okuduğunuzu söylediniz. İşte Lenin'in okumuşsunuzdur. İki adım ileri, sürekli bir adım, diyorum, bir adım geri. Yani bu bir metodoloji. Stalin de yaptı. Güya dini değerlere değer verdiğini gösterir gibi göz boyama hareketleri. Bunlar o ama düşüncenin retoriğinde olan stratejik
ya.
Taktikler.
Tabii. Yani. Ama biz ülke yönettiğimiz için o dağlardaki insanların babalarını, annelerini, kardeşlerini, akrabalarını da kazanmakla yükümlüyüz. Bizim yani PKK'nın silah bırakmayacağını biliyoruz. Ama bütün mücadelemiz silah bıraktırmaya yönelik. Çözüm sürecinin amacı bu. PKK'ya bir bölge tahsis etmek için çözüm süreci başlatmış değiliz yani. PKK'nın şımarıklıklarına da azgınlıklarına da izin vermeyiz yani. Hiç yani anladıkları dil neyse o dilden konuşuruz. Kamu düzenini tesis için buradan söylüyorum, yapılması gereken neyse yapılacaktır yani.
Yok, çözüm sürecindeki iyi niyet şeyleri zaten biz de katılıyoruz. Yani terör örgütüyle hani Kürt kardeşlerimizin canlarımızın ayrıştırılarak yani onlara sahiplenilmesi, zaten devletin sahiplenmesi çok iyi bir şey yani. Doğru. Ama PKK terör sorunu. Zaten bizim sorunumuz o. Başka bir sorunumuz yok. Bizim Kürt kardeşlerimiz.
PKK taşeron bir örgüttür. Çok net, bakınız. Bunu söylemenin bu süreçte ne kadar riskli olduğunu bilmeyenlerden değilim. Kendimi bildim bileli tehditlerle yaşamaya alışkın bir insanım. Bu süreçte bunu söylemenin beraberinde nasıl riskler getireceğini de bilen bir insanım. Sadece bir şahsıma değil, yakınlarıma da. Ama bunu söylemek durumundayız. PKK, Kürtlerle ilgili, Kürtlükle ilgili hiçbir iddiası olmayan, başka ülkelerin Türkiye'ye karşı kullanmış olduğu taşeron bir örgüttür. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Öcalan 1999'da yakalandıktan sonra itiraflarda bulundu. Şu ülkeler bizi Türkiye'ye karşı kullandılar dedi. Öcalan aynı zamanda tarihi bir başka itirafta bulundu. Dedi ki, inkarı bitirin, isyan biter. Ama biz inkarı bitirdik, hala isyan bitmedi. Bugün Kürt inkarı yok Türkiye'de. Kürt asimilasyonu yok. Ama PKK asimilasyonist politikalarla bölgeyi kendisine benzetmeye çalışıyor. Kendi Kürdünü yaratmaya çalışıyor. Yani devletin herkesi Türkleştiren asimilasyonist politikaları PKK'nın eliyle herkesi PKK'nın Kürdüne dönüştürme asimilasyonist politikaları.
Silah zoruyla.
Ve bunu da silah zoruyla yapıyor. Ve dün, evvelsi gün ben mecliste düzenlediğim basın toplantısında şu gerçekliğin altını çizdim. PKK şu an bölgenin JİTEM'ine dönüştü. Ve dün işte HDP'li bir vekil kalkmış bana cevap veriyor. Sayın Metiner bir siyasetçi olarak çok daha sorumlu konuşmalı. Ben sorumlu konuşuyorum beyefendi. PKK'nın bölgenin JİTEM'ine dönüştüğünü hepiniz görüyorsunuz. Kürtler üzerinde nasıl bir tahakküm rejimi kurduğunu da hepiniz görüyorsunuz. Siz PKK'nın silahları sayesinde siyaset yapıyorsunuz. Hodri meydan, PKK silahlarını çeksin, çıkın karşımıza. Bakalım yüzde kaçı oy alabileceksiniz.
Tabii. Oradaki halkın ne şekilde oy verdiği açıktır. Evet, peki ben yine sizin bir sözünüzden yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. Hükümet binasının duvarı yıkıldığında siz şöyle bir şey söylediniz. Hükümetle millet arasında duvarlar artık yıkıldı diye.
Evet.
Yıkıldı mı?
Tabii ki yıkıldı.
Peki hiç taş tuğla bir şey kalmadı mı arada?
Yok. Her şeyi dümdüz ettik.
Tamam.
Yasakları yasakladık. Devletin milletini değil, milletin devletini oluşturduk. Paradigmayı tersine. Eskiden devlet kendi milletini yaratmaya çalışırdı. Şu an biz kendi milletinin emrinde olan, kendi milletinin hadimi olan bir devlet anlayışı. Yeni Türkiye'nin gerçekliği bu. Millet ne derse olur.
Evet, tamam.
Eskiden devlet ne derse olurdu. Tabii devlet adına da birileri, o azınlık seçkinci bir zümre vardı. Şu an milletin devleti var. Ve milletin emrinde yöneticiler var. Bakın Cumhurbaşkanımız bir büyük usta yazarımızın konuşmasını ayakta saygıyla
maşallah
dinleyebiliyor.
Çok güzeldi, evet.
İşte devlet bu. Milletinin ayağına giden devlet. Biz milletimizin ayağına gidiyoruz. Çankaya sıkışıp kalmayız. Hiç kimse kusura bakmasın. O ki millet kendi başkanını seçmiştir. O ki cumhur kendi başkanını seçmiştir. Bundan sonra eski tas eski hamam olmayacaktır.
Tamam.
Ya bizim kardeşliğimiz 1000 yıla dayanıyor zaten. Değil mi? Yani bizim üstadımız Kürt.
Tabii ki.
Biz Türk'üz, siz Kürt'sünüz, biz hepimiz
ne kardeşiz. Ne önemi var kardeşim ya? Hangi birimiz etnik aidiyetimizi seçerek dünyaya geliyoruz ya? Benim annem babam Türk olsaydı Türk olacaktım. Yani bu bana bir değer katmaz yani. Etnisite bir değer ideolojisi değildir ki ya. Benim annem Alevi olsaydı annem babam Alevi olacaktım. Ne üstünlüğüm var ya? Bir insan Alevi olduğu için değerli, Alevi olduğu için değersiz değildir.
Üstüncülük ayrıca takva iledir.
Takvadadır.
Allah öyle buyuruyor.
Tabii ya. Ki yani takvadadır. Biz bu ölçüyü kaçırdık. Bazı arkadaşlarımız da bu Kürtçülüğü beslediler. Ya Kürtler ne istiyorlar? Ya Kürtler ne istiyor ya gariban Kürtler? Ya senin sahip olduğun hakları istiyor. E canım Kürtçe kurslar verdik daha ne istiyorlar? Allah Allah. Yani sen her şeyin olacak kendi kardeşinden daha ne istiyor diyorsun. Ne kadar ayıp bir şey. Biz eğer zamanında kardeşim bak bu kardeşlerimizin hakları çiğnendi. Bunlar mazlum, bu ümmetin mazlumları, yetimleri, öksüzleri deyip sahip çıksaydık bugün PKK gibi örgüt karşımızda olmazdı. Ama biz ne? Hepimiz Müslümanız, kardeşiz. Ya niye Kürt diyorsun? Sen rahat rahat Türk diyorsun kardeşim. Sen Türk dediğinde bir şey olmuyor da o Kürt dediğinde mi bölücü oluyor yani? Oradaki okullara gittim. Türkmenlerin kendi dillerinde o eğitim öğretim yapan okulları var. Hatta birçok dilde eğitim öğretim yapılan okullar var yani. Arapça, İngilizce, Kürtçe. Ne var yani? Çok dilli bir eğitim yapsak ne olur ya?
Çok dilli olsun. Tek dili yani sadece o bölgeye, sadece Kürtçe'ye indirgersek onları mağdur etmiş oluruz. Karşılıklı böyle gelip konuşamayız.
Tabii ki.
Dışarı çıkıp konuşamazlar
ya
başka
ben,
bir dil.
Ben bak işte bir Türk'ten çok daha fazla Türkçe biliyorum. Niye bir Türk kardeşim benim dilimi bilmesin ya? Bu ülkede bu devletçi seçkinler ne doğru dürüst Türkçe öğrettiler. Ana dili Kürtçe olanlar da ana dillerini unutturdular. Doğru dürüst Türkçe de öğretemediler. Ne bıraktılar insanlar dinlerini yaşadılar. Ne tarikatlara izin verdiler, ne tekkelere izin. Azınlık, seçkinci bir zümre, bütün haklara sahip. İmtiyazlı bir vatandaşlık rejimi. Bazı vatandaşlar, George Orwell'in dediği gibi daha bir eşit. Tamam, kağıt üstünde bütün hayvanlar eşit ama bazı hayvanlar daha bir eşit. Ya böyle bir rejim olur mu ya? Böyle bir rejim olur mu ya? Çankaya Abdullah Gül çıkacak diye Cumhuriyet mitingleri yaptılar ya. Çankaya dokunulmaz. Ya Çankaya'nın ne kutsallığı var ya? Ne kutsallığı var yani? Efendim eşinin başörtülüymüş de yakışmaz Atatürk'ün mekanına. Kardeşim burası devletin mekanı değil ya. Milletin mekanları kardeşim. Devlet millet için vardır. Yeni Türkiye bu. Yeni Türkiye bu. Onun için biz de Müslümanlar olarak şunu diyebilmeliyiz. Sünniysek, kardeşim benim ne hakkım varsa Alevi'nin de olacak. Çünkü başka türlü Aleviler üzerinden başkalarının oynamasına fırsat yaratmış oluruz ya. Cemevi tartışması yapmak abestir ya. Orada ibadetini yapıyorsa yapsın. Cemevi caminin alternatifi değil. Ha ibadet mi yapar, niyaz mı yapar onun sorunu ya. Camiler hangi imkanlardan yararlanıyorsa devlet adına cemevler de yararlansın. Yani bu. Tabii. Ancak kardeşliğimizi böyle ama şimdi bir Alevi devlet katında bir yere taşıma. Cemevler ondan sonra biz kardeşiz. Aman ha kimsenin oyuna gelme. O zaman biz Alevileri başkalarının oyuna gelebilecek unsurlara dönüştürmüş olur. Şimdi İsrail El-Aksa'ya giriyor. Efendim IŞİD'le mücadele edelim. Nasıl mücadele edeceksin ya? El-Aksa'ya o şekilde alçakça, rezilce giren İsrail askerine karşı öfkeni Müslüman gençler kimin üzerinden kusacaklar? IŞİD gibi örgütler üzerinden kusacaklar. Hiç kimse kusura bakmasın. İsrail'in, Amerika'nın bölgede bu politikaları olduğu sürece, Esed rejimi devrilmediği sürece hiç kimse IŞİD gibi örgütlerin kökünü şey yapamaz. Bir tanesi ölür, 1000 tanesi gelir. Onun için yani bizim IŞİD gibi terör örgütlerini besleyen zemini ortadan kaldırmamız gereken derken kastettiğim şey de buydu.
Şiddeti kaldırırsak sorun çözülür.
Bu kadar.
Evet. Şiddet yani. Mühim olan bağnazlık olmasın.
Ya Amerika niye ses
türlü,
etmiyor?
Her türlü düşüncenin bağlı.
Niye ses etmiyorsun ey Amerika? Ben buradan sana sitemlerimi iletiyorum. Hadi İktidar Partisi milletvekili olduğum için başkaca bir üslupla konuşmayayım. Stratejik müttefikimiz falan. Niye ses etmiyorsun canım kardeşim ya? Burası benim kutsalım ya. Şu an bırakıp gitseler hepimiz gideriz. El Aksa için ölürüz ya. Ben bu yaşımda gider ölürüm kardeşim. Ben kutsalım için yaşıyorum ya. Niye ses etmiyorsun? Niye dur demiyorsun? Ama Kobane, Kobane, diren Kobane. Ne buldun Kobane'de? Çünkü Kobane üzerinden Türkiye'nin demokrasisi, Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin çözüm süreci hedef alınıyor.
Evet.
Onun için Kürt kardeşim de bunu görsün. PKK'nın Kürt Mehmet'in üzerinde pazarlama görevi üstlendiğini görsün ve desin ki benim kanım uluslararası pazarlarda bir meta olarak satılamaz desin. Bunu istiyoruz.
PKK'nın açılımını biliyor musunuz? Pislik Kahpe Kalleş Örgütü.
Öyle mi?
Evet. Evet. Hocamızın verdiği isim budur.
Peki.
Seni çok konuşturmadık Serap kardeşim. Hakkını helal et.
Estağfurullah.
Vaktimizin sonuna geldik.
Evet, vaktimizin sonuna geldik. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu dediğiniz hepsinin de çözümü aslında Kur'an'da üzerimize farz olan bir hüküm var. Biz o hükmü yerine getirdiğimizde aslında bütün bu sorunlarımız da çözülecektir. Birlik, Allah Müslümanların kardeşler tamam. olarak birlik olmasını istiyor. Şimdi biz bütün İslam dünyası olarak Kur'an ahlakı çerçevesinde el ele tutup kardeş olduğumuzda biz kimseden hani bize yardım etsin, niye ses çıkarmıyor da diyecek durumumuz olmaz. Biz güçlü olacağız, biz yardım edeceğiz. Biz belki bölgede bir ağabey olarak kardeşlerimizin elinden tutup güçleneceğiz. Ve o zaman işte inşallah Allah'ın izniyle hiçbir mazlumun, hiçbir Müslümanın canı yanmayacak. Evet. Herkes dediğiniz gibi dinde zorlama yoktur. Zaten zorla bir kişi Müslüman olmaz, münafık olur. Severek, isteyerek herkes kendi inandığı şekilde özgürce yaşayacak. İnşallah kesin. Yeni Türkiye'nin İnşallah. Temellerinde İnşallah. De bu var. Biz hükümetimizi hem seviyoruz hem destekliyoruz. Yaptığınız başarılarınızın...
Hükümetiniz de sizi seviyor.
Teşekkür ederiz.
Biz birbirimizi tamamlıyoruz ama Kur'an ayetini bir kere daha hatırlatalım.
İnşallah.
Ey inananlar, ey müminler diyor. Ey Sünniler, ey Aleviler, ey Şiiler demiyor. Mezhepçiliği bırakmamızdasın.
Maşallah.
Yani Şiiler, Sünniler hepsi inanan topluluklardır. Dolayısıyla emperyalizme karşı, düşmanlarımıza karşı yek vücut hareket etmeliyiz. Yani Sünnicilik, Şiicilik, Alevicilik bunlar İslam'ın Kur'an'ın ruhuna uygun davranışlar değil.
Doğru.
Evet, maşallah. Peki ben çok çok teşekkür ederim
geldiğiniz için. Maşallah dediğin için inşallah Rütük'ten ceza gelmez değil mi? İnşallah
artık
maşallah.
İnşallah diyelim bir şey olmasın.
Yani Davut kardeşim de çok alınganlık göstermesin. Kendisini çok sevdiğimiz için eleştiriyoruz. Geçen Çankaya'da ya Mehmetciğim diyor sen beni işte bir iki yerde eleştirmişsin dedim. Ben senin kurumunu eleştiriyorum seni değil. Davut kardeşim benim için çok değerli. Yani o da biraz şey yapsın yani biraz tolere etsin eleştirileri ya.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. Peki çok şeref verdiniz.
Maşallah'la da bitirelim.
Maşallah'la da bitirelim. Çok çok teşekkür ederim
ben
geldiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
Ağzınıza sağlık.
Çok keyifli güzel. Oldu. Yani evet. Çok içten bir söyleşi oldu.
Çok sağ olun.
İyi ki varsınız. Size başarılar diliyorum.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Ben o zaman kardeşim Mehmet Metiner'e ve kardeşim Altuğ Berker'e çok çok teşekkür ederek programı kapatmak istiyorum inşallah. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yeni bir hayata dair de yeni bir konuğumuzla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.